Merhaba, ben Arda Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yine yepyeni bir bölümüyle ekranlardayız, karşınızdayız. Yine çok sayıda önemli haberimiz var.
Aynen,
bu hafta çok ilginç firmaların birbirlerini artık makaraya aldığı bazı haberlerimiz de var. İstersen o haberlerden bir tanesiyle başlayalım Ender. İlk haberimiz Nokia cephesinden. Nokia'ya bir şeyler oldu. Son dönemde tüm rakiplerine saldırı bir hale geldiler.
Agresifleşti.
Geçtiğimiz bölümde zaten bahsetmiştik. Samsung'un yeni Galaxy S4 Zoom modeline karşı Nokia mühendisleri bir fotoğraf yayınladılar. Bildiğin Lumia 920'nin üzerine uzunca bir telelense giydirmişler. Samsung'un Galaxy S4 Zoom'un varsa bizim de böyle bir aletimiz var demişler.
920 Zoom'umuz var demişler.
920 Zoom var demişler. Hakikaten öyle olmuş sanki. Şimdi bakıldığı zaman da yeni bir video yayınladı Nokia'nın pazarlama bölümü. Ve bu videoda da Apple kullanıcılarını, iPhone kullanıcılarını, özellikle de iPhone 5 kullanıcılarını hedefe almışlar. Ve hepsini zombiye benzetmişler. Hani yakın zamanda da Brad Pitt'in İşte Dünya Savaşı Z gibi bir filmi vizyona girmişsiniz, zombi filmi. Herhalde o filmin heyecanına kapılmış bazı Nokia mühendisleri rakibimizi zombiye benzetelim de ölüler peşimizde, asıl enerjik kısım bizi tarzında bir açıklama yapmışlar. Ama videoya bakıldığı zaman da daha çok Lumia 925'in düşük performansına değmişler. Fakat hani artık reklamların bu derece saldırgan olması doğru mu yanlış mı, o da çok ayrı bir tartışma konusu.
Çok güzel tiye almışlar aslında, çünkü akıllı telefonlarda, iPhone olsun, aslında birçok telefon için bahsedebiliriz. LED flash bugün karanlık çekimlerde öyle çok da alamşağı bir performans sunmuyor. Zaten o suni ışığın yarattığı bir de zayıf olmasından dolayı xenon flashlerde LED flash nerede diyorsun?
Gerçekten pek çok çoğu zaman zombi gibi çıkıyoruz.
Aynen, bütün her taraf karanlık çıkıyor, bütün ışık yüzüne patlıyor. Böyle saçma sapan bembeyaz zombi gibi çıkıyorsun, gözlerin kırmızı çıkıyor vesaire. Bunların artık önüne geçmek için üreticiler farklı teknikler uyguluyor artık. İşte düşük ışık performansı, yüksek sensörler, arka aydınlatmalı vesaire. Burada da Nokia fotoğraf konusunda zaten başından beri çok önem veriyordu. Bu özelliklerini öne çıkarmadığında 925'in çok daha iyi bir düşük ışık performansı sunacağını aslında bize burada Apple'la dalga geçerek, tiye alarak gösteriyor.
Ama burada adama sorarlar tabii. Sanki Nokia'nın bütün telefonları düşük ışıkla flaşsız, evet, muhteşem çekiyormuş gibi bir izlenim yaratmışlar. Aynı zamanda da sanki düşük ışıkta kötü performans iPhone 5'e özelmiş gibi bir durum yaratmışlar. Hani bakıldığı zaman evet, Nokia Lumia 925 çift LED flaşı var. İşte 928'e baktığımız zaman xenon flaş var. İşte yeni bir 41 megapiksel yeni Lumia gelecek, ama hani rakipleri bu derece tiye almak, makara almak da ne kadar doğru ayrı tartışma konusu, ama burada güzel olan bir nokta var. Amerika'da reklam yasaları o kadar geniş ki, yani firmalar birbirlerine taş atıyorlar, birbirlerinin dalga geçiyorlar, eleştiriyorlar. Bizde bir showman sahnede eleştirirse hemen dava açıyoruz arkadaşlar kimi zaman bakıldığı zaman.
Bizim orada kanunlarımız cidden sıkıntı. Hani bir yerde ürün görünse bile televizyonda artık şey yapmıyor, reklam olmasın mantığına girdiler. Yani şu anda bir dizi çekiyorlar, arabanın markasını hani şey yapıyorlar, blurluyorlar orada şey yapıyorlar. Bu kadar da bence gerek yok yani. Bahsettiğimiz konularda belli üreticiler zaten herkes tarafından bilinmiş yani. Sen bugün atıyorum Mercedes'in reklamını Türkiye'de çekilen bir dizide yapsan ne olur, yapmasan ne olur yani. Bunların hesabını artık düştüler. Bizimkiler biraz daha işin çamuruna yatıyorlar bence. Biraz daha insanları rahat bırakırlarsa böyle esprili, karşı tarafı tiye alan çok güzel reklamlar çıkabilir. Neden olmasın?
Bizde daha çok bu tür tartışmalar teknolojik tarafa bakarsak eğer operatörler arasında sık sık patlak veriyor. İşte 3 tane zaten GSM operatörü var Türkiye'de bakıldığı zaman. Bir tanesi biriyle ilgili bir açıklama yapıyor. Diğeri hemen karşı dava açıyor. Rekabet kuruluna başvuruyor. Reklamı durdurma kararı çıkartabiliyorlar. İşte bir tanesi diyor ki Türkiye'nin en hızlı altyapısı bizde. Diğeri çıkıp diyor ki hayır ben de. Diğeri diyor ki böyle bir ifade kullanamazsın. Zaman zaman gazetelerde de var işte Türkiye'nin en iyi gazetesi, evet, Türkiye'nin en iyi şusu busu tarzında. Ama bakıldığı zaman Amerikalılar bu konuda çok daha agresifler. Firmalar çıkıp birbirlerini taşlıyorlar, sopalıyorlar, zombiye benzetiyorlar, ama günün sonunda bizler için de zaman zaman böyle eğlenceli malzemeler ortaya çıkabiliyor açıkçası.
Amerika'da da eskiden aslında daha rahatmış. Ben birkaç eski reklam filmini hatırlıyorum. Mesela Pepsi reklamında çocuk kolayı içiyormuş, beğenmiyormuş, kola kutusunu öyle yere fırlatıyor vesaire. Bu tarz şeyler hani...
Doğru diyorsun, onlar daha çok böyle viral reklam, internette sanki yayınlanan reklamlar. Evet, yani televizyonda. Çünkü biraz markayı aşağılama var artık
orada. Biraz çünkü hakikaten aşağılama. Çünkü bir şey alıyorsun fiziksel olarak onu çok net bir şekilde beğenmediğini belirtiyorsun, bir de üstüne kötülüyorsun. Orada biraz hakikaten marka haklarına bir saldırı olabilir, orada bir karalama gibi gözükebilir, ama sonuçta onun ince bir çizgisi var. Tutturulduktan sonra neden olmasın?
Reklam konusunda son şunu ekleyeyim aslında, sonrasında da çok fazla artık uzatmayalım bu konuyu. Benim bu yaratıcı reklamlar konusunda en çok sevdiğim reklamlardan bir tanesi Audi reklamıdır. İşte sportmenlik istiyorsanız bir BMW anahtarlığını koyuyor. İşte daha elegant, daha böyle oturaklı bir tasarım istiyorsanız Mercedes koyuyor. Biraz daha farklı İtalyan havası olsun diyorsanız işte Alfa Romeo'yu koyuyor. Bir tane daha koyuyor. 4 tane anahtarlık Audi logosu yapıyor. Hakikaten zaman zaman böyle çok yaratıcı, vay canına diyebileceğimiz reklamlarda çıkabiliyor. Ancak Nokia sorarsak ya, burada zombilerin tercihleri iPhone 5 olmuş. Ancak iPhone 5'te düşük ışıkta çekemiyor tarzında bir açıklama yapmışlar diyerek diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz de yine Apple cephesinden. Apple'ın rahmetli olan kurucusu, ortak kurucusu Steve Jobs'un İki tane filmi var üzerinde çalışılan. Bunlardan bir tanesi bağımsız film olan Jobs filmi, bir tanesi de Sony'nin üzerinde çalıştığı resmi biyografiden yola çıkılarak hazırlanan film. Sony'nin film için henüz çok fazla somut gelişme yok, ancak bağımsız olan film için artık geri sayım başladı. Bu film 16 Ağustos'ta vizyona girecek. Hatta Nisan ayında vizyona gireceği konuşuluyordu. Ancak filmin bazı özel gösterimlerde bazı kritikler aldığı, bazı eksikleri olduğu düşünüldü ve sonrasında film Ağustos ayına ötelendi. Bu filmle ilgili en çok dikkat çeken nokta belki de Ashton Kutcher'ın neredeyse birebir örtüşmesi Steve Jobs'a, zaten birebir klonlamışlar gibi diyebiliriz. Hatta gençliği neredeyse birebir örtüşüyor. Hani Ashton Kutcher'a baktığımız zaman bir Kelebek Etkisi filmi var.
Orada
bir de
orada bir patlama yaptı.
Daha sonrasında böyle çok hatırı sayılır bir film yok. Daha çok işte Demi Moore ile olan ilişkisi yüzünden zaman zaman gündeme gelmişti. Bruce Willis'in eski eşiyle Die Hard, yani düşünün. Böyle zaman zaman sıkıntılı durumlar da olabilir belki aktörler arasında. Ama şimdi hakikaten bu Jobs rolüne çok iyi yakışmış.
Cuk oturmuş lafını burada kullanabiliriz.
Hatta haberimize konu olan filmin ilk fragmanı da yayınlandı. Fragmana bakıldığı zaman da gerçekten sanki rolünün hakkını vermiş gibi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ben fragmandan etkilendim. Hani filmin bir an önce beyaz perdeye gelmesini ve gidip izlemeyi düşünüyorum, bekliyorum
açıkçası. Ben de etkilendim ve o 70'lerin, o bilgisayarların tasarlandığı o dönemlerin havasını çok güzel vermişler. O retro havası çok güzel oluşturulmuş. Ben de çıktığı anda izleyip, gidip vizyonda, sinemada izleyip hani keyifle 2-3 saat vakit geçireceğimi düşünüyorum.
Sanki burada ama şöyle bir şey var. Steve Jobs olmuş ama Steve Wozniak çok böyle uyumamış. Yani biraz daha belki oraya, aslında uydurması daha da kolay bir profil bakıldığı zaman, ama oradaki tombul arkadaşımız o Steve Wozniak etkisini tam anlamıyla yaratamamış gibi görünüyor, ama tabii ki sonucuna bakıldığı zaman gençlik yıllarının birebir örtüşmese de odur. Fakat Steve Jobs tarafında Ashton Kutcher'ın neredeyse birebir örtüştüğünü söyleyerek diğer haberimize geçelim isterseniz. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda var. Steve Jobs filmi 16 Ağustos'ta vizyona girecek. Tabii ki bu tarih Amerika, Kuzey Amerika için geçerli tarih. Bağımsız bir film olduğu için farklı ülkelere gelmesi biraz daha gecikebilir. Tamam, Sony devasa bir yapım yaptığı zaman dünya eş zamanlı olarak Türkiye'de de vizyona giriyor. Ancak böyle bir bağımsız film için belki ülkeler arasında farklı zamanlama farkları olabilir diyerek diğer haberimize geçelim. Foxconn, daha çok biz Foxconn'u iPhone ve iPad üretimiyle biliyoruz. Bu tarafla çok sık gündeme geldiler. 1 milyondan fazla işçileri var. Zaman zaman bu işçiler çok sert çalışma koşullarından ve sert davranışlardan ötürü işte istenmeyen hareketler yaptıkları ya intihar ettikleri, intihar bir takım çeşitli suikastler vesaire gibi gelişmeler de Foxconn gündeme gelmişti. Ancak şimdi farklı bir gelişmeyle gündemdeler. 1 milyon çalışanı olan Foxconn 3000 kişilik yeni bir yazılım grubunu bünyesine katmaya hazırlanıyormuş. Yeni bir yazılım ordusu kuruyorlar diyebiliriz. Bunun asıl sebebi de ne iPhone ne de başka bir şey. Foxconn'un zaten bir süredir Firefox işletim sistemine ilgi duyduğu konuşuluyordu. Şimdi bu 3000 mühendisle birlikte işletim sisteminin geliştirilmesi ve uygulama havuzunun zenginleştirilmesi adına çalışacaklarmış. Görünen o ki Foxconn'un Firefox'un işletim sistemi hazır olduğunda muhtemelen Foxconn'un birden fazla cihazı pazarda olacak.
Evet, Foxconn zaten birden fazla firmaya da üretim yapacak büyük ihtimalle. O üreticilerin telefonlarını rahat satabilme adına belki işletim sistemini biraz da ben de el atayım da toparlayayım diye düşünmüş olabilir. Zaten ilk noktada 1000 kişi almayı hedeflerken bu sayıyı 3000'e çıkarmışlar. Bu da hani bu konuyu üzerine ciddi bir şekilde eğildiklerinin göstergesi. Baktığımızda Firefox OS şu anki haliyle çok bir şey açıkçası yapamıyor. Özellikle düşük donanımlı cihazları için hedeflediği için ve düşük donanımlı cihazlarda da ne kadar
düşük çalıştığı için,
yapacak bir şey yok. Hani çok tarihi eser donanımları kullanıyorlar. Belki burada biraz daha yazılım optimizasyonuna gidebilirler. Ben zaten işletim sisteminin elini yüzünü biraz daha toparlarlarsa bir tık üstteki donanımlara da sıçrayıp daha seri, daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunabilirler. Sonuçta HTML5 öyle veya böyle hayatımızın internet aleminin, internet camiasının çok büyük bir bölümünü oluşturacak yakın gelecekte. O yüzden bu tarafa eğim göstermeleri mantıklı bir hareket. Bir de telefonları da güzel toparlarlarsa, biraz daha donanımını katarlarsa da belki de ciddi anlamda rekabetçi bir işletim sistemi oluşturabilirler.
Vallahi ben şunu söyleyeyim, herhalde bu birliktelik ya da Foxconn'un bu hamlesi şunu gösteriyor. Firefox işletim sisteminin elini yüzünü toparlayıp ucuz telefonlara yerleştirip Çin'de vatandaşa bunu bir şekilde satmanın planlarını yapıyorlar gibi görünüyor. Çünkü Firefox şu anki haliyle düşük telefonları, ucuz telefonları hedefliyor. Ancak biz bunu Mobil Dünya Kongresi'nde denemiştik. Maalesef çok vaatkar çalışmıyor. Yani düşük telefonlarda çalışması çok verimli değil. Zaten uygulamaları da çok hazır değil. Tamam, HTML5 diyorlar. HTML5 üzerine şekillendirdiğimiz platform, uygulamalar hızlı çalışacak vesaire, ama bakıldığı zaman zaten bir tarafta Android var, bir tarafta iOS var, bir tarafta Tizen var, işte bir tarafta Jolla var. Bakıldığı zaman bir sürü zaten alternatif platform gelişmeye başladı. Diğer taraftan ZTE'nin kendi işletim sistemini, Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirdiği konuşulmakta. Alibaba OS var Android tabanlı, yine Çin'de bakıldığı zaman Alibaba'nın işletim sistemi. Hani Foxconn burada büyük bir ihtimalle ucuz telefon yapalım, üzerinde bir yazılım çalışsın, bunu pazara ucuz ucuz sürelim. İşte hacimden para kazanan mantığına girmiş olabilirler. Ama bakıldığı zaman şu anki haliyle çok vaatkar değil. Ama tabii işletim sistemi final versiyonuna kavuştuğu zaman ne olur biter. Bunu da bekleyip görmek lazım diyerek diğer haberimize geçelim Ender. LG yaptığı resmi açıklamayla, hatta LG'den sonra Qualcomm'da aynı açıklamayı yaptı. Yeni nesil üst seviye telefonlarında Snapdragon 800'ü kullanacaklarını açıkladılar. Hatta Ağustos ayında New York'ta yapılacak bir etkinlikte çok büyük bir ihtimalle Optimus G'nin devam modeli olan Optimus G2 de Snapdragon 800'de lanse edilecek. Biz buna şaşırmadık. Snapdragon 800 zaten performans anlamında şu an en hızlısını veren, en yüksek performans sunan platform. Qualcomm daha çok ekmek yer gibi görünüyor.
Yani fazla söyleyebilecek bir şey yok. Zaten şu anda piyasayı silip süpüren Qualcomm. Üreticiler de akıllı. Nereye yanaşacaklarını biliyorlar. Sonuçta işlemci hacimli üretim konusunda sıkıntıları aştılar. Bütün üreticiler tedarik anlamında sıkıntı yaşamayacaklardır. Rekabetçilik anlamında da geri kalmamak için farklı çözümlere yönelip mecburen Snapdragon 800'e yöneldiler. Biliyoruz LG'nin de kendi çip üzerinde çalıştığını biliyoruz. Kendi ARM lisansları mevcut.
Daha çok ama akıllı televizyonları hedefliyorlardı.
Evet, oraya hedefliyorlardı. Belki de oradan sonra bir kademe üstüne atlayıp akıllı televizyonlarda yaptıkları tecrübeyle belki telefon pazarına girebilirler. Ama onun için de nereden baksan 1-2 senesi var. Yani söyleyecek hakikaten fazla bir şey yok. Mevcut donanım en hızlısı Snapdragon 800. Herkes de bunu kullanıyor girişten geri kalmamak için. LG'de beklenen tahmin ettiğimiz üzere Optimus G2'de Snapdragon 800'e yer verecek.
Ya Optimus G'ye bakıldığında Snapdragon S4 Pro'yu kullanan ilk akıllı telefondu yaygın anlamda satış açısından. LG ile Qualcomm'un her geçen gün daha fazla yakınlaşan, güçlenen bir ilişkisi var. Snapdragon 800 ile birlikte de bu ilişki daha da güçlenecek gibi görünüyor. Optimus G2 ile ilgili de şunu söyleyelim. Bu time to market denen piyasaya doğru zamana girme işini becerebilirse LG, bu konuda sıkıntıları var. Optimus G çok iyi bir telefondu. Türkiye'ye geç geldi. Hatta pek çok Avrupa ülkesine geç geldi. Optimus G Pro'yu hala beklemekteyiz. Şimdi üzerine G2 gelecek. Bakıldığı zaman şu zamanlama işini LG bir şekilde çözebilirse gerçekten yeniden yükselişe geçecektir. Ancak şu an en büyük sıkıntıları bu zamanlama konusundaki problemler gibi görünüyor.
Belki de LG şu anda özellikle geçtiğimiz sene hep şeyle anıldı ya, geç yazılımla anıldı. Biz başka bir şeyle anılalım diye belki de geç ürünü çıkarmayla anılmayı da tercih ettiler yazılım konusunda. Çünkü ben de fark ettim. Artık LG'nin bu yazılım çıkarmama, yazılım desteği konusundaki zayıflığını artık konuşmuyoruz. Ürünlerini geç çıkardığını konuşuyoruz. Belki de hani hedefledikleri şeye ulaştılar.
Şaka maka bayağı zaman olmuş LG'nin yazılım konusundaki sıkıntılarını konuşmayalı. Hala da çok parlak bir gelişme yok.
Fark ettim.
Optimus G tarafından, hani Optimus G'den bahsediyoruz ama LG Optimus 4X HD kullananlar da var. Hani bu tarafta yazılım güncellemesi ne durumda ne değildir. Kullananlar da bizimle paylaşırlarsa aslında daha net görebiliriz. Çünkü yazılım güncelleme konusunda sicili en kabarık firma. Haklı ya da haksız ya da belki daha azını hak ediyor bu eleştiriler konusunda. Belki daha fazlasını hak ediyor. Ancak Android'de yazılım güncellemesi yokun karşılığı son dönemde LG oldu maalesef. Ama Optimus G gerçekten çok başarılı bir telefon olmuştu. Türkiye'de de ilgi gördü. Optimus G Pro daha da başarılı bir telefon. Hatta yurt dışındaki bazı incelemelerde Note 2'den daha iyi olduğu vesaire de konuşuluyordu. Ancak işte bir şekilde onu da hala Türkiye'de görebilmiş değiliz. Umarız tez vakitte bu problemin de üstesinden gelir ve daha rekabetçi bir hale kavuşurlar diyerek bir sonraki haberimize geçelim. Bu haberimiz Çin cephesinden. Çin'in kendi yerel markalarının dünya çapında ünlenmesinde belki de en fazla rol üstlenen, en fazla payı olan firmadan bir tanesi Meizu. En başta Apple'ı kopyaladılar ama daha sonrasında daha özgün cihazlar piyasaya sürmeye başardılar. Şimdi MX modeliyle gündemdeler. Şimdi onu birazdan detaylarını veririz ama şöyle bir durum söz konusu. Bu Meizu son dönemde çok fazla enerji kaybetti. Bakıldığı zaman Oppo ve Xiaomi gibi firmalar yükselirken Meizu'dan sesle daha çıkmaz hale geldi. Alttan alta sanki biraz Samsung'un ittirmesiyle hayattalar çünkü...
Evet, bu Samsung sanki bunları bir ayrı seviyor.
Ya Samsung'un pilot takımı gibi diyebiliriz yani. Yeni işlemcileri vesaire Samsung'un dışında kullanan nadir firmalardan bir tanesi Meizu'dur. Hatta şimdi birazdan detaylarını vereceğimiz MX3'te de yine bir Samsung imzası var. Samsung'un katkılarını görmekteyiz. Ama bu firma bakıldığı zaman biraz böyle popülaritesini yavaş yavaş kaybetmeye başladı gibi görünüyor.
Evet, o çıkışlarını, o daha önceki modellerine baktığımızda o iPhone klonu olsun, ondan sonra çıkardıkları
MX2
özellikle çok popüler olmuştu. Çıktığı gibi de sattılar, bütün stokları bitirdiler ama uluslararası anlamda çok fazla ses getiremediler. Hani biz burada yine Çin'de çıkan, dünyaya fazla yayılmayan telefonları konuşuyoruz ama orada bir Meizu biraz geri kaldı. Kendini konuşturtamadı bize. Belki de MX3'te bu sıkıntıyı da atlatırlar. Baktığımızda yine Samsung'un özel ilgisini, sevgisini görüyoruz. Meizu'cum gel buraya demiş, biz sizi itekleriz.
Gel canım, gel sen de benim işlemcimi kullan bakalım demiş
ya,
gibi görünüyor.
Babacığa gel, al şu Exynos Octa'ları kullan, adam gibi telefon yap, bir de bunu ucuza satarsan mis gibi Çin'de belki de tekrardan o yükselişini şey yapabilirsin, kurtarabilirsin, yakalayabilirsin. Çünkü çok dolu bir telefon olmuş. Full HD ekrandan işte Exynos 5 Octa işlemciye 128 GB depolam ki artık
Biz bunu iPhone 5 seride bekliyorduk. Onu göremedik ama Çinler sağ olsun yine oradan bir balığı tutmuşlar. Karşımıza çıkaracaklar gibi.
Sony'den de en kral sensörü kapmışlar. 13 megapiksellik Exmor Ares sensörünü. Daha ne olsun? Bir de buna güzel bir şey yaparlarsa, tasarım yaparlarsa, böyle ince, hafif, güzel bir telefon bulursa yemede.
Daha ne olsun sana söyleyeyim. Bir de bunun üzerine ses konusunda özelleştirme yapmışlar. Özel bir ses çipi, geliştirilmiş bir hoparlör. Bir de yeni bir arayüz koymuşlar bunun üzerine. Ortaya karışık bir aşure çorbası çıkarmışlar. İyi de görünüyor ama tabii bunun dışındaki kaplaması, kasası nasıl olur? Çinliler hala onu çözemediler. Evet, donanım, onu bir çözen Oppo oldu. Find 5 modeli hakikaten tutulur güzel bir telefondu ama mevzu biraz daha plastik tarafında ucuz izlenimi veren bir telefon profiline sahip bakıldığı zaman ama burada özellikle bu çalışmalar Samsung'un işine yarayacak gibi görünüyor. Çünkü Çin pazarı çok büyük pazar. Mezun yaptığı şu telefon Çin'de 5 milyon satsa 5 milyon Samsung çip anlamına geliyor.
Aynen öyle.
İki tane telefon arka arkaya sunup 10 milyon çip satsa zaten iPhone isterse Apple üretimi durdursun evet. Samsung tarafından. Adam bir şekilde zaten kompanse ediyor olacak gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da Samsung'un bu açılım politikası doğru gibi görünüyor. Bir taraftan Çin'de kendi telefonunu satıyor. Bir taraftan dünyaya vermediği işlemciyi Çin'e vererek evet. Oradaki büyük pazardan faydalanıyorlar.
Ve orada bir tek de Meizu'ya veriyorlar. Bilmiyorum orada nasıl bir anlaşmalar var. Samsung vermeye çok niyetli değil mi? Veya diğer telefon üreticileri Samsung'a fazla yanaşma konusunda belki de farklı düşüncelere sahipler ama Meizu yani isteyen alıyormuş. Bunu gördük.
Ya belki de bakıldığı zaman arka planda Meizu'nun sahibi de belki de Samsung'tur. Onu çok fazla bilemiyoruz yani
evet,
ama
olabilir.
Güney Kore'de Pantech'e ortak olmuşlardı yine Samsung işlemcileri kullanan. Ne olup ne bittiğini bilemeyiz ama sonucuna bakıldığı zaman Meizu için bu güzel bir ortaklık. Yani Samsung'un yaptığı işlemcileri aynen. Kullanıyor bir Çin firması yaptığı telefonlarda. Bakıldığı zaman MX3 iddialı görünüyor ama ne zaman piyasaya çıkar henüz belli değil. Oppo'da Find 7 modelini hazırlıyor. Xiaomi'nin işte MI3 modeli piyasaya girmişti zaten. 2S modeli. 3'ünün üzerine çalışıyorlar. Snapdragon 800 olması bekleniyor. Bakıldığı zaman yine erken piyasaya girerse ses getirir ama sonucunda bir Avrupa açılımı, Amerika açılımı olmadan bu telefonların dünya çapında konuşulması çok kolay değil. Şu an için onu da yapabilen bir Oppo oldu. Find 5 modeliyle.
Neyse onu için geliyor. Adamı şimdi tekrar kalay edeceğiz.
Adam olaydım. Telefonu yolla bize.
Anam baban ne güzel isim koymuş. Adam demiş. Bir de telefonu yollayacağım dedi. Hayır kendi geldi yollayacağız dedi.
Geldi kapımızı çaldı.
Gençler size telefon gönderelim de inceleyin dedi. Eyvallah dedik.
Ben yazdım İngilizce maili anlamamış mıdır diye bir de İngilizce Çince'ye çevirip Google Translate'le.
Mandarin falan da yapıyorum.
Yani biraz böyle basitleştirilmiş Çince'yle bir de onu da yolladım ama yine cevap yok. Üç kağıtçı bizi yarı yolda bıraktı. Bir de geçen gün üstünde yokmuş gibi bize mail atmışlar işte. Miami'de XDA DevCon'a katılacağız. İsterseniz siz de gelin.
Oldu. Neyse.
Neyse hiç o yaramızı değişmeyelim. Diğer haberimize geçelim. Bu haberimiz Windows Phone cephesi ile ilgili. Microsoft az daha Nokia'yı satın alıyormuş.
İyi ki de almamış.
Almamışlar. Son dakika itibariyle görüşmeler durmuş. Hatta yer bile belirlemişler Londra'da. İki firmanın yöneticileri Microsoft ve Nokia bir araya gelmişler. Bir yemek yemişler. O dana değil artık herhalde. Bir tane domuz etidir. Büyük bir domuz eti masaya koyup yemeğe yerken acaba siz alsak kaça verirsiniz falan tarzda bir sohbet yapmışlar ama günün sonunda bu sohbet bir yerde tıkanmış. Devamı da gelmemiş. Anladığımız kadarıyla Microsoft biraz Apple vari bir firma olmayı istiyor. İşte oyun konsolu yapıyor, kendisi üretiyor. Cep telefonu da yapayım, kendim üreteyim mantığında da olmuş olabilirler ama günün sonunda ramak kala görüşmeler durmuş. Neden durdu da belli değil ama bir daha da görüşmeyelim konusunda yönünde karar almışlar.
Belki de oradan çıkan karar, tamam biz sizi almayalım ama Windows Phone platformuna geçin. Orada size güzelce bir destekleyelim. Hani alın 1-2 milyar dolarda reklam falan, marketinge harcarsınız demiş de olabilirler. Bilmiyorum bu ortaklık, bu görüşme, satın alma hangi amaçla düşünüldü? Nokia markası devam edecek miydi? Yoksa üzerine Microsoft yazan Nokia telefonları mı yürüyecektik? Bilmiyoruz ama bence böyle olduğu iyi olmuş. Çünkü Nokia sektörün yıllardır cep telefonu dediğim akla gelen ilk firması ne olursa olsun.
Yani ne kadar artık o kadar gelmese de.
Ya sonuçta biliyoruz yani. Herkesin elinden bir Nokia geçmiştir.
Ya Nokia'nın Türkiye'de yaptığı çalışmalara göre ülkemizde insanların en çok sevdiği, en çok güvendiği akıllı telefon markası. Nokia'nın Türkiye'nin çalışmalarına göre.
Nokia ile büyüdük şimdi. Yalan yok.
Tabii canım zamanında hatırlarsın sen. Hatta daha sonrasında bu şirketler dolandırıldı mı diye haberler de çıkmıştı pek çok kanalda. Star gazetesi zamanında Nokia 51 onları kuponla dağıtıyordu. Aynen 90'ların öyle. Sonlarında.
3310 da bir ara gazete dağıttı yanlış
hatırlamıyorum. Hepimiz ders aralarında derste yılan oynayabildik yani bakıldığı zaman ama.
3210'lara titreşim takan arkadaşlarımıza imrenirdik yani böyle.
Kapaklarıyla değişti böyle renkli kapaklar mesela 3310 piyasaya çıktığında vay canına ne telefon çıktı falan derdik ama.
Benim mesela 3310'um vardı. 3210 ondan önce çıkmıştı. İlk antensiz telefondu yanlış hatırlamıyorsam. İçine titreşim takıyorlardı ya Kadıköy'de. Titreşim motoru koyuyorlardı. Bir de yazılım atıyorlardı. Telefon titriyordu yani bildiğin. Ve o zaman titreşimli telefon büyük olaydı.
çok büyük olaydı. İşte Panasonic tarafına GD90'lar, 92'ler, minicik telefon, evet. titreşim, renkli ekran, her şey var.
Bir de şey vardı, hatırlar mısın? Masaya telefonu koyardın, titreşimde böyle dönerdi, yok benim telefonum dans ediyor falan. Mesela orada Panasonic'ler çıldırırdı böyle, zıplaya zıplaya hareket ederdi.
Ya onlar öyleydi ama tam böyle akıllı telefon fonksiyonları, işte Nokia tarafında 6610 piyasaya girdi. İşte Engage'leri gördük. Siemens tarafında XX65 vardı. Çok imrendiğim bir telefondu, güzel bir telefondu. İşte Siemens tarafında sürekli forumları takip edip uygulamaları indirdik vesaire, yeni bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız tarzında. Ama işte o 6610'lar vesaire, ondan sonra bir jenerasyonda evet. işte N95'ler, 96'lar vesaire, onlar sondur. Ne zamanki takvim yaprakları 2007'yi gösterdi, iPhone furyası başladı. Ardından işte Android hayatımıza girdi bir iki sene sonrasında. Tüm bu rüzgar maalesef Nokia, Finlandiyalıların o belki çok fazla aşırı özgüvenleri, o yılların verdiği liderlik özgüveniyle uzak kalması, uzak durması sebebiyle Nokia artık hani pazar payı itibariyle de pazar büyüklüğü ve şirket değeri anlamında da pek çok rakibinin gerisine düşmüş.
Hani şunu da düşünmüş olabilirler. Akıllı telefon sektörünün bu kadar büyük patlama yapacağını belki düşünmediler. Çünkü Nokia...
Yani bunu düşünmeyen firmanın o telefon üreticisi olması gerçekten hakikaten
ama
yani.
2007'de iPhone çıktı dedik. 2010-2011'e kadar akıllı telefon sevkiyatıyla standart telefon sevkiyatına baktığımızda arada çok ciddi uçurumlar vardı.
İşte oradan hala para kazanırken diğer tarafa bu kadar yatırım yapamamış
evet.
olmaları zaten
orada
sıkıntı.
Evet, kesinlikle bir yönetim sıkıntısı olmuş. Sen hala dünyanın parasını kazanıyorsun. 100 milyonlarca böyle ufak tefek telefon satıyorsun. Oradan da güzel para kazanıyorsun. Çünkü o telefonun maliyeti ne olacak? Hı hı. Tamam, düşük fiyata satıyorlar da bugün 15 euroya Nokia telefon satıp kâr edebiliyorsan o telefonların, basit telefonların ben üretim anlamında çok bir masrafı olacağını, komponent maliyeti olacağını düşünmüyorum.
Ya bazen bakıldığı zaman firmaların yöneticilerini anlamak gerçekten zor. Hani illaki bir planları vardır. İllaki herhalde en az bizim kadar kafalı çalışan adamlardır diyoruz ama diğer taraftan da hakikaten şu Lumia 925'in kasasında bir Snapdragon 600 koy, Android 4.2'yi koy, kameran zaten mükemmel.
Aynen.
Ekran da zaten iyi. Gerçekten çok satacak bir telefon var ama hala Windows Phone 8 işte quad core desteği olmayan, işte full HD desteği olmayan bir yazılım ortada söz konusu. Tamam GDDR3 güncellemesi geldiğinde durum değişebilir belki ama yani böyle bir platformla liderlik yarışı vermek ki Nokia'nın reklamlarına bakıyoruz. Az önce iPhone'u kullanıcıdan zombiye benzettikleri reklamı da konuştuk. Her reklamda tek vurgu var kamera.
Evet,
tamam kamera iyi, güzel. Ona laf söyleyen yok. IPhone ama dahasına ne veriyorsun? Biraz onları göster bize.
Tamam akşam çektiniz fotoğrafı Amerika'da. Ondan sonra bindin metroya.
Hadi Instagram'a at.
Hadi tamam Instagram'a at. Canı sıkıldı çıkar uyuyor ya bakalım ne yapacağım.
Yani işte o açıdan bakıldığı zaman zamanında hatırlıyorum haberlerinde ben yazmıştım. Hala da dün gibi aklımda Android üreticilerini işte üşümemek için pantolonlarını işleyen Finlandiyalı çocuklara benzeten Nokia yöneticilerle Nokia bugünlere geldi maalesef. Ama Windows Phone 8 tarafında en güçlü üreticiler şu anda. Ama Windows Phone 8 maalesef çok hızlı bir yerlere gidemiyor.
Yani Windows 8'e başka kim girdi ki doğru düzgün?
Şey bir HTC girdi. O da orada çok parlak bir pazar olmadığını görünce
geri adım attı. Android tarafında da çok şey yok ki şu anda. Mali sıkıntıları devam ediyor. Hala istedikleri mali bütçelere ulaşamadılar.
Aslında o biraz öyle değil. Birazdan o konuya da gireriz. HTC'nin paraları nereye harcadığı noktasında.
Ben HTC'nin paralarını nereye harcadığını çok iyi biliyorum. Böyle. Bütün marketing çalışmalarına falan. Neyse oraya geleceğiz şimdi. Haberin şey yapmayalım.
Detaylarına gireriz ama göründüğü itibariyle Microsoft RAM hakkı alan Nokia'yı satın alıyormuş. Ama aradaki anlaşma durmuş. Burada yine aklıma kısa bir şey geldi. Onu da paylaşalım istersen. Zamanında biliyorsun AMD Ati'yi satın aldı ekran kartı tarafında. Aslında burada ilk plan AMD Nvidia'yı satın almak istiyordu. Nvidia'nın yol haritasını daha güçlü buldukları için. Ama orada şöyle bir durum söz konusu oldu. Nvidia'nın bu ünlü CEO'su, tepe yöneticisi, kurucusu Jensen şöyle bir argümanla gelmiş. Tamam şirketi satarım size, bir birleşme yaşarız ama şirketin başına ben gelirim. Adamdaki özgüvene bak. Sen beni satın alacaksın ama yeni şirketin başına ben geçeceğim dediği için o görüşmeler yarıda kalmış. Hani Nokia ve Microsoft arasında böyle bir şey olamaz herhalde. Çünkü Microsoft hallice daha büyük bir firma Nokia ile kıyaslandığı zaman ama illaki belli nedenler vardır ki bu görüşmeler çok ucuna kadar gelip son dakika direkten dönmüş. Direkt diğer haberlerimize geçelim. Evet. Burada gündeme damgasını vuran bazı haberleri sizler için derledik. Bunlara görece daha kısa durup hepsi hakkında biraz konuşacağız. İlk haberimiz Instagram cephesinden. Instagram'da sonunda video desteğine kavuştu. Geldi. Facebook ne yapmış etmiş videoyu da içine gömmüş. Çünkü Facebook'un kendisi video işini beceremedi. Facebook'un video evet. özelliği gelişemedi maalesef.
Çalışmıyor bile. İzleyemiyorsun bile.
Hani İzleyemiyor. Play'e basıyorsun yüklenmiyor yani video. Öyle sorunları vardı. Ama Instagram'ın video özelliği gerçekten mükemmel olmuş. 15 saniyelik videolar çekebiliyoruz. Efektler var. iPhone kullanıcıları için stabilizasyon var. Her şeyden koymuşlar birazcık.
Evet her şeyden koymuşlar. Vine o arada bir sıyrılıyordu. Instagram büyük ihtimalle paçasını
atacak. Twitter'a
gel
aşağı
bakayım aşağıya deyip şey yapacaklar. Özellikle stabilizasyon olayı önemli. Ama sadece iPhone'da olması üzücü olmuş. Ama bunun teknik sebeplerini de anlayabiliyoruz. iPhone'un o jiroskopla akselerometre vesaire sensörlerini kullanarak görüntüyü zaten olabildiğince stabil bir şekilde kaydettiğini farkındayız. Büyük ihtimalle o teknolojilerden, o verilerden yararlanarak çok başarılı bir stabilizasyona sahip. Android cihazlarda işte durum biraz daha farklı olduğu için yakın gelecekte ben bekliyorum böyle bir desteği ama şu an için olmaması anlaşılabilir. 15 saniye süre sınırı da güzel. Basıyorsun, çekiyor, bırakıyorsun. Ondan sonra farklı bir saniye götürüp çekmeye devam ediyorsun. Bunlar hep güzel özellikler.
Tabii bakıldığı zaman istediğiniz, çektiğiniz 15 saniyelik videonun istediğiniz görüntüsünü de Instagram'dan da görüntü olarak atayabiliyorsunuz. Durdurabiliyorsunuz, durdurup devam ettirebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler.
Tabii ki beğenmediğim parçayı.
Kesinlikle tabii ki burada çektiğiniz videonun işlenme süresi sahip olduğunuz telefonun özelliklerine göre de bir miktar değişkenlik gösterebilir. Ama bakıldığı zaman güzel bir özellik oldu. İnsanlar artık fotoğrafın yanında videoda paylaşabilecekler. Her ne kadar şu an için 15 saniye olsa bile diyerek diğer haberimize geçelim. Apple'ın önümüzdeki sene ucuz bir iPhone modeli piyasaya çıkaracağı konuşuluyordu zaten, hala da konuşulmakta. Ana muhtemel üretici olması beklenen Pegatron tarafından da şirketin CEO'su açıklama yapmış. Demiş ki iPhone ucuz olmayacak. Aslında şöyle, fiyatı çok ucuz olmayacak ancak fiyatın üzerine değer sunacak demiş. Tabii bu çok karmaşık bir açıklama. Yani fiyatı ne kadar olacak ki üzerine değer sunacak diye bir soru da getirebiliriz. Ama göründüğü kadarıyla 99 dolar bir iPhone yalan. Yani şöyle 99 dolarlık bir iPhone gerçek olur. Operatörler olur ya da iPhone 6 çıktığında iPhone 4'ü 99 dolara belki çekerler ya da 3S'i belki o seviyeye çekebilirler.
Yani belki orada biraz daha agresif davranıp hani bugün iPhone 4'ü artık gözden çıkarma vakti bence geldi o donanımından dolayı. iPhone 5S çıktığında 4S donanımına sahip biraz daha kasası daha ucuz o cam malzemeden değil de daha çok böyle plastik veya belki metal malzemenin kullanıldığı veya polikarbon da olabilir. Bir modeli Türkiye'de böyle 1000 lira bandında sokabilecek şekilde ayarlayabilirler. Amerika'da da zaten 299 dolar civarında gibi bir fiyatta satarlarsa hem maliyetini kurtarır hem de güzel bir iPhone deneyimini sunarlar yani. Hadi 4S'in işlemcisi aynı kalsın. Belleğini 1 GB yap. Yeter yani, mis.
Görünen o ki 2014'te Apple hem ucuz iPhone, yani daha düşük maliyetli bir iPhone hem de daha büyük ekranlı iPhone'lar sunacak gibi görünüyor diyerek diğer haberimize geçelim. Logitech Harmony Ultimate tabanını verdiği yeni bir aksesuar geliştirmiş akıllı telefonlar için. Bu vasıtayla hem araçla hem iPhone hem Android'ler için Bluetooth ya da Wi-Fi üzerinden bu cihaz vasıtasıyla televizyonunuzun kanallarını değiştirebiliyorsunuz. Cihazın özelliği bir uygulaması var, özelleştiriyorsun. İşte bugün artık zaten Galaxy S4'te ve HTC One'da bir remote kontrol özelliği vardı. Bu cihazla birlikte tüm telefonlar bu özelliğe kavuşmuş oluyor.
Evet, aynen öyle. Salona koyuyorsun veya oturma odasına. Önce sinyalleri yakalıyor. Nasıl bir iletişim kullandığını büyük ihtimalle çözüyordur. Zaten basit bir algoritma olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Ondan sonra telefonu çıkarıp, bu birçok firmanın fantezisi zaten şu anda. Akıllı cihazını uzaktan kumanda olarak kullan. İşte güvenlik kamerası için ekran olarak kullan vesaire. Logitech de burada yapmış. Pahalı olacağını söyleyebiliriz. Logitech oldu mu pahalı oluyor.
100 dolar civarında olacakmış fiyat.
Ama güzel de çalışacağı konusunda sıkıntı, açıkçası bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
Evet, bu da gerçekten eğer evindeki, tabii evrensel bir kumanda olacak bu. Evindeki elektronik eşyaları kontrol etmek isteyenler için ilginç bir çözüm
yani
olarak piyasaya girebilir.
Yani bir salona koyarsın, klimayı kontrol edersin, müzik sesini kontrol edersin, DVD, işte Blu-ray player'ı. Hepsini tek bir platform üzerinden kullanma açısından kullanışlı olabilir.
Şimdi buradaki daha ilginç yanı ise Logitech bu Harmony evrensel kumanda yapan kısmı bir ara satmayı düşünüyordu. Hani düşük kar marjları ve istediği pazar başarısına ulaşamadığı gerekçesiyle göre ya çıkan haberlere göre. Ancak şimdi geri adım atmış durumdalar. Biz bu işi büyütürüz, yeni ürünler piyasaya süreriz mantığındalar. Ultimate Hub evrensel cihazı da bunlardan bir tanesi olarak gösterilebilir deyip diğer haberimize geçelim. GoPro biliyorsun Android ve iOS tarafındaki yazılımlarla gerçek zamanlı görüntü aktarabiliyordu telefonlara. Şimdi nihayet Windows Phone 8 tarafı için de böyle bir yazılım çıkarmışlar. Bu yazılımın daha ilginç yanı ise Windows Phone 8 tabanlı Lumia cihazları için özel bir fonksiyona sahip olması.
Özel fonksiyondan olarak bahsettiğimiz şey burada Picture in Picture özelliği. Yani ne yapabiliyoruz? Windows Phone cihazının kamerası aktifken aynı zamanda GoPro'nun görüntüsünü görebiliyorsunuz ve bu sayede GoPro neyi çektiğini takip edebilirken bir taraftan siz de kameranızla ekstra görüntüler çekebilirsiniz. Sahneyi biraz daha geriden çekilebilir veya böyle aktüel kamera olarak kullanılabilir. Hoş, enteresan bir özellik olmuş. Burada belki de Windows Phone tarafının gönlünü almak için yapmış olduklarını düşünüyorum. Çünkü teknik olarak, donanımsal olarak hani çok öyle acayip bir şeyler yaratacak bir şey yok. Yani isteseler bence Android ve iOS tarafında da yapabilirler.
Orada belki muhtemelen Amerikan şirketi oldukları için belki Microsoft'la yakın bir ilişkinin sonucu olarak da böyle ekstra bir özelliği Lumia cihazlara vermiş olabilirler.
Microsoft bir gel bakalım çocuklar, siz buraya bize özel bir şeyler yapabilirsiniz.
Güzel işler yapıyorsunuz. Gelin beraber çalışalım demiş de olabilir. Hep beraber mutlu olalım, hep beraber neşe dolalım, kahkaha saçalım demiş de olabilirler.
Abi canlı mı artık, neleri saçtılar
bilmiyorum. Sisi gülmüşlerdir diyelim herhalde bizim ya da forum mantığıyla. Diğer haberimiz Sony cephesinden. Sony bir süredir Facebook'ta değişik açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de giyilebilir teknolojilere duyulan merakla ilgili bir açıklama yaptılar ve akıllı telefon kullanıcılarının 3'te 1'inin giyilebilir teknolojilere ilgi ve merak duyduğunu açıklayıp burada değişik ipuçları verdiler. Bu ipuçlarının sonucunda Sony'nin yeni bir akıllı saat piyasaya süreceği konuşuluyor. Zaten halihazırda bir saatleri var. Şık da görünen bir saat. Hani aksesuar anlamında da güzel görünen bir saat. ama daha gelişmiş özelliklere sahip bir smartwatch akıllı saatte görebiliriz ön cephesinden.
Görebiliriz. Ben bu tarz ürünlerin şu anda en büyük sıkıntısının pil ömrü olduğunu düşünüyorum. Zaten telefonumuzu, tabletimizi, her şeyimizi, dizüstü bilgisayarımızı şarj etmekle uğraşıyoruz. Bir de saatle şarj etmekle bilmiyorum kaç kişi uğraşır. Biraz açıkçası külfet gibi geliyor.
Saat dediğin arkadaş bir yıl çalışacak, iki yıl çalışacak pille.
Şöyle bir şey diyeyim, benim 3 tane saatim var, 3'ünde şu anda pil bitmiş durumda. Hani götürüp de saatçiye pilini şey yapamıyorum.
Yani, o zaman senin de pilin bitmiş lan, hala pillerini değiştirmediysen.
Yani evet, ona bile üşeniyorum. Bir de her gün kalkıp telefonu, saatimi söküp hadi 2 gün olsun, 3 gün olsun. 3 günde bir kalkıp da şarj etmekle uğraşamam açıkçası, düşünmüyorum. Birçok kişi de bana katılacağını düşünüyorum ama teknolojiyi çok sevenler, sürekli içerisinde olmak isteyenler belki bunu şey yapabilirler.
Düşünsene saati takmışsın. Kolundan bir kablo çantana giriyor. Laptopa ya, bağlamışsın, şarj ediyorsun.
Aradan böyle hani şey yapmışsın. İnce böyle şey yapmışsın. Görünmeyen belki kablolar çıkar böyle ince.
Bir taraftan da kulaklık, şarj kablosu.
Ya şu şarj olayını çözsünler. Her tarafımı giyilebilir. Akıllı cihaz yaparım yani. Gözlüğümden saatime kadar. Her tarafı yaparım da şu anda yani ne bileyim hepsiyle şarjda uğraşmak bana biraz şey geliyor.
Gözlük demişken videomuz zaten mobilitenin bu bölümünü çok ilginç bir gözlük videosuyla bitiririz. Ama şimdi burada akıllı saatle ilgili şunu söyleyelim. Intel tarafı da yaptığı açıklamayla akıllı saat teknolojilerine ilgi duyduklarını söylediler. Hani yarın öbür gün Atom XYZ modelini akıllı saatlerde görebiliriz bir işlem seçeneği olarak.
Yani insan vücudunun elektrik ürettiği biliniyor. Oradan bir şekilde o elektriği yakalayıp da bu cihazlara çalıştırabilecek.
Süpersin arkadaşım, yine çok uç noktada yakaladın olayı.
Sistem yapabilirlerse belli olmaz ya. Matrix'in bağlamışlardı çift diye herkesin elektriğini alıp dünyanın sunucusunu çalıştırıyorlardı.
Acaba bu önümdeki bilgisayar gerçek bir bilgisayar mı yoksa Matrix'in bana bunu böyle gösteriyor? Neyse, buradan diğer haberimize geçelim. Yine Sony ile devam ediyoruz. Sony tarafında Xperia Z Ultra'yı heyecanla bekliyoruz. 6.44 inçlik akıllı telefon nihayet geliyor. Hakikaten geliyor. Büyük kasası, cüsseli yapısıyla geliyor. Yazılım tarafında ekran görüntüleri çıkmaya başladı. Snapdragon 800'den kullanan, yani Temmuz ayının ortalarında lanse edilecek. Xperia Z'deki hatayı yapmaz ise Sony, duyurduktan hemen sonra yani Temmuz ayının içerisinde ya da en geç Ağustos'ta piyasaya sürerse Snapdragon 800'de ilk cihaz olarak sınıfındaki en yüksek performanslı akıllı telefon olarak da biz bu telefonu göreceğiz.
Göreceğiz, kurcalayacağız.
Kamera tarafında geliştirmeleri vardı. Kasası zaten daha büyük olduğunu söylemiştik. İşte en son Android sürümü, yüksek bellek kapasitesi, yüksek depolama, süper işlem gücü, grafik performansı inanılmaz arttırıldı. 6.44 inç, aynı zamanda bir oyun konsolu olarak kullanılmaya müsait bir yapısı var.
Çok farklı aksesuarlarla destekleyebilir Sony.
Hakikaten Sony eksiklerine rağmen Xperia Z ile iyi bir yükseliş içerisine girmiş. O Sony, yani Ericsson yükünü atıp gerçekten iddialı ürünler yani yapmaya başlamıştı.
Onları toplarının üstüne attılar. Bir de şu panelini güzel bir ekran kullanırlarsa yemede yanında yaptılar.
Yemede yanında yat, hakikaten çok ilginç bir ürün olarak piyasadaki yerini alacak gibi görünüyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Resmi lansmanda artık 2-3 haftalık bir zaman dilimi kaldı. Onunla ilgili detaylar çıktıkça sizlerle veririz. Sıradaki haberimiz HTC ile ilgili. Az önce HTC parayı nereye harcıyor diye sormuştuk. Cevabını verelim. Iron Man'i harcıyor. Evet. Demir Adam HTC'nin artık bir numaralı fanı oldu. Neden derseniz Demir Adam'ı oynayan, Iron Man'i oynayan Robert Downey Jr. artık HTC'nin reklamlarındaki yıldız olarak karşımıza çıkacak.
Evet, adam şahane. Yani
adam on numara oyuncu, şimdi onu söyleyelim.
Evet, içinde bulunduğu her nasıl diyelim, proje diyelim, film diyelim inanılmaz popüler oluyor. Zaten bugün Iron Man serisi olsun ki 3. filmi çok güzel bitirdiler. Bu arada Robert Downey Jr.'ın Iron Man'le ilgili şu anda kontrat bitmiş durumda. Yani zaten 3. filmi izleyenler anlamıştır sonunda. Hani film kapandı, bitirdi hikayeyi.
Onu Hollywood tamamladı. İsterse öyle bir
diriltir ki. Yani şu an için ama seri tamamlanmış durumda yani. Adamın kontraktı bitmiş durumda.
Burada ben sana çok basit bir örnek vereyim. Sözünü kesiyorum ama Transformers serisinin yönetmeni Michael Bay 1. filmden sonra dedik 2'yi çekmeyeceğim çekti. 2'den sonra dedik 3'ü çekmeyeceğim çekti. 3'ten sonra tüm ekip ayrıldı. Oyuncular da bıraktı. Ben de 4'ü çekmem dedi. Şimdi 4'ün çalışmalarına başlamış. Yani Hollywood böyle. Parayı basarsan herkes gelip bir şekilde yeniden yer alıyor.
Avengers'ın 2. filmi çekilecek. Orada oynayacak zaten, onu biliyoruz. Orada büyük ihtimal inanılmaz bir film olacak. Zaten böyle o 3 saat, 3,5 saatte böyle çıldıra çıldıra izleyeceğiz. Hatırlarsan zaten Avengers'ta diğer oyuncuların aldığı ücretlerle Robert Downey'inkini kıyasladığımızda arada böyle çok inanılmaz bir uçurum vardı. Çünkü anlaşmasında gişe hasılatından belli bir oran alıyordu.
Hepsini topluyorsun bir Robert, evet, etmiyor yani öyle yani bir durum.
Yanlış hatırlamıyorsun Robert 50-55 milyon dolar civarında para kazandı komple. Diğer hani oyunculara baktığımızda 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, 7 milyon dolar bu civarlarda ücret aldı.
Adam öyle bir para kazandı ki yakında gerçekten demir adam olabilir yani. Öyle çalışmaları bile var.
Hakikaten o teknolojileri ya biz bunu yaptık ama bir denesek belki de gerçekten çalışır diye süper böyle malikanesinde denize sıfır böyle uçurumun tepesinde.
Ama filme de çok yakışmıştı adam ya. Hakkını gerçekten verdi, oynuyor. Gerçekten oynuyor.
Aynen şeyde de
Sherlock Holmes'da da çok iyi performans vardı.
Ama Iron Man'deki karizması hani zengin. Herkes şımarık. Bütün dünyanın etrafında dönüyor. Şımarık, cool. Adam oraya olmuştu yani. Iron Man artık Robert Downey Jr. bizim gözümüzde. Yeni filmlerde de inşallah görürüz.
Evet, bakıldığı zaman HTC ile özel bir anlaşma var. Peki HTC bu bütçeyi nereden yaratmış olabilir? Ve HTC tarafında şöyle bir açıklama daha geldi. Bir haber daha çıktı aslında. Bu haberin kaynağı da Wall Street Journal gazetesiydi. Geçtiğimiz seneki düşük pazar performansından ötürü HTC yöneticilerinin tüm bu bonusları, ekstra ödemelerini vesaire hepsini yarıya indirmişler. Oradan elde ettikleri büyük bir geliri de muhtemelen bizim Robert harcayarak, Robert'ı da bir HTC kullanıcısı olarak yani portföylerine katmış durumdalar.
Veya çeyrek sonunda 5 milyon dolar karla kapatacaklar gibi gözüküyor bu. Çünkü Robert'a öyle 1-2 milyon dolarla oynatabileceklerini zannetmiyorum.
İşte Demir Adam 4'te cebinden HTC çıkartıyor falan yani, böyle evet. Ultrapiksel kamerasıyla.
Değil mi? Orada bir şeyler yapıyor.
Orada bir şeyler yapabilir ama hakikaten Demir Adam konsepti HTC'nin bilinirliğini arttırma noktasında işe yarayabilir. Çünkü son özellikle son iki filmle birlikte Iron Man hakikaten dünya çapında fenomen olmuştu. Doğru bir karar olduğunu söyleyebiliriz en azından. Karakter anlamında bilinlik itibariyle bu sayede aslında Marvel'da paraya para demiyor.
Evet, Marvel'da hiç konuşmuyoruz ama.
Tabii canım, yıllar önce yarattığı karakterlerle, çizdiği karakterlerle bugün milyar dolarlık şirket haline geldi. Bir ara batıyorlardı hatta.
Evet, batıyorlardı.
Yani 90'ların sonuna doğru öyle sıkıntıları da vardı. Pek çok karakter vizyonu, filmleri vizyona girmeye başladı. Yanlış hatırlamıyorsam Blade de galiba bir Marvel karakteri. Evet. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, lütfen beni affedin. Bayağı bir karakterle, sinema filmiyle çok güzel paralar kazandılar, kazanmaya da devam ediyorlar diyerek diğer haberimize geçelim. Pek çok akıllı telefon için yazılım güncellemesi, 4.2.2 güncellemesi yolda. Hemen söyleyelim kimler olduğunu bunların. HTC One, Galaxy S3 ve Xperia Z50. HTC One ve Xperia Z50 için zaten 4.2.2'nin çıkması normal. Bunlar yeni telefonlar ve rakiplerine nazaran zaten bu ihtiyacı, gerçek anlamda bunu ihtiyaç olarak hisseden telefonlardı. Galaxy S3'e çıkması ise Samsung'un rakiplerin önüne geçme noktasındaki yazılım gayretlerinin bir sonucu olarak gösterilebilir.
Samsung bu yazılım işine çok güzel eğiliyor ve çok güzel destekliyor telefonlarını. Hatta İlk 4.2.2 ROM'unu ben sızdırılan kurduğumda pek memnun kalmamıştım. Şu anda yenisini de indiriyorum. Tekrar bir 4.2.2 ROM'u sızdırılmış durumda ve performans noktasında o eski ROM'un sıkıntılarının büyük ölçüde açıldığını söyleniyor. Video bitsin ben de gidip içeride kuracağım şimdi S3'e bakalım nasıl bir değişiklikler var. Ama Samsung'un bu noktada bütün telefonlarına destek vermesi, donanımsal anlamda yeterlilik sağlayan çok güzel ve baktığımızda da çok geç verdiğini söyleyemeyiz açıkçası. Birçok telefonla uğraşıyorlar. Bir taraftan yeni ürünleri çıkıyor. Onların yazılım ekibi o cihazlar üzerinde çalışıyor. Bir taraftan eski telefonları güncellemeye çalışıyorlar. Zaten TouchWiz adında bir belaya da sahipler. Hala niye bunun üzerine bu kadar eğiliyorlar onu da bilmiyorum ama telefonları çünkü katlediyor açıkçası.
Tabii şunu da söyleyelim. Yazılım güncellemesi tarafında iyi çalışıyor dedik ama Galaxy S4'de o kadar kötü bir yazılım var ki telefonun kamera uygulamasını çalıştırdığınızdan itibariyle zaman zaman reset atabiliyor.
Çöküyor.
Şimdi hem bizim forumumuzdan yurt dışındaki bazı kaynaklarda araştırıyorum. İşte arka plandaki uygulamaları kapatın o zaman kamera çalışıyor vesaire gibi bazı şeyler söz konusu ama telefonun kamerasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Tarayıcısı zaman zaman ciddi şişmeler yapabiliyor. Hani Galaxy S4 ile ilgili zaten büyük de bir yazılım güncellemesi söz konusu. Yakın zamanda herhalde Türkiye'de de kullanıma sunulur. Ve Galaxy S4 gerçek anlamda hak ettiği yazılım kimliğine kavuşur. Onun dışına bakıldığı zaman HTC One'da 4.2.2 ile güncelleme hazırlanıyor. Temmuz ayının sonu gibi bu güncelleme çıkacak. Bu güncelleme içerisinde telefonun performansını arttıran, kamerasıyla ilgili yenilikler katan pek çok güncelleme de olabilir. Yani büyük bir paket olarak geleceğini bekliyoruz biz bunun. Sony tarafında da Xperia Z'nin alternatifi Xperia Z'li de 4.2.2'ye güncelleniyor. Sony'de hem iyi donanımların yanında yazılım tarafında da yeni telefonlarında daha etkin bir rol bürünmeye başlamış durumda. Son haberimiz de yine Android tarafından. Android 5.0'ı bekliyoruz. Muhtemelen Ekim ayı gibi tanıtılacağı düşünülüyor. 5.0 ile ilgili çok sayıda iddia var. Çok sayıda yeni özellik olacağı konuşuluyor. Oyunlar için donanımı, cihazın donanımını gerçek anlamda tam kapasite kullanabileceği gibi önemli güncellemeler, yenilikler yoldaymış tarzında haberler var. Ama belki de en büyük haber şu. Android 5.0 512 MB bellekli eski telefonlarda bile iyi bir şekilde çalışacakmış gibi görünüyor. Burada herhalde Google bir miktar Apple'ın iPhone güncelleme stratejisini benimsiyor olabilir.
Android 5 adı altında büyük ihtimalle birkaç farklı biz şey göreceğiz, paket göreceğiz. Bir düşük telefonlar için olanlar, bir de üst seviye telefonlar için olanları gibi. Baktığımızda düşük telefon olayı gerçek çıkarsa enteresan bir durum oluşacak. Şimdi Android'in 512 MB'de 2.3.6, 2.3.7'de kalan telefonlar bu sefer birden 5'e mi zıplayacaklar veya 4.0.4'te kalanlar, Ice Cream'de kalan telefonlar ne olacak?
Muhtemelen 4'ün altı zaten herhalde almaz diye düşünüyorum.
Almıyorsa da hani 4'ün altında şu an 4'te kalan cihazlar ne olacak? Hani 4B değil. Ice Cream sandviçte kalan cihazlar ne olacak? Orada üreticiler bakın bu Android sürüm artık bizim cihazlarda çalışacak şekilde ayarlanmış. Bunları biz güncellemeyecektik ama bu 5 çıktı artık buna göre güncelleriz derler mi? Ben zannetmiyorum. İnşallah derler biz haksız çıkarız da insanlar Android'in yeni sürümüyle telefonlarını kullanırlar ama bundan sonra çıkacak telefonlar için bir umut kapısı olabilir.
Evet, Android 5.0 ile ilgili olarak iOS tarzı yeni güncelleme çıktığı zaman o güncellemenin kırpılmış bir versiyonunun daha düşük donanımlı cihazlara çıkması gibi bir strateji kuvvetle muhtemel karşımıza çıkacak gibi görünüyor ama yine de net konuşabilmek açısından Android 5.0'ın piyasaya çıkışını beklemek gerekiyor deyip haberlerimize son noktayı koyalım. Mobility'nin bu bölümünde mobil dünyada yaşanan gelişmeleri, Steve Jobs'un filmiyle ilgili detayları ve daha pek çok gelişmeyi hep beraber yorumlamış, sizler için değerlendirmiş olduk. Mobility'nin yeni bölümlerinde yepyeni haberler ve gelişmelerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.
City.
I get you.
I'll have a whiskey, neat.
Okay. Here you go.
You don't happen to be a Gemini, do you?
Oh, wait, how did you know that?
Just a hunch.
Oh, you had a hunch. Okay.
So, listen, I gotta run, but we should get together later.
Sure. Sounds good.
Send friend request. Hi. Nothing much, just chilling at my house. Any interest in joining? How are you?
I'm good, how are you? So good to see you.
Good to see you too. Can I offer you a glass of Sauvignon Blanc?
Yeah, that's my favorite. Thanks.